İnsan Hakları.
Sevgili dinleyiciler, hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlayarak bir programımıza daha başlıyoruz. Hatırlayacaksınızdır diye ümit ediyorum. Bir hafta geçti ama muhtemelen hatırlarsınız. Geçen hafta bir konuğumuz vardı. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurulu üyelerinden Avukat Sayın Harun Mertoğlu. Konumuzu bitiremedi kendisiyle. Dolayısıyla bu hafta da çağırdık. Bu hafta özellikle kurumun en önemli vazifelerinden birisi olan ayrımcılık ve kötü muameleyle mücadele konularını da bu bölümde biraz daha detaylandıralım. Belki birkaç cümleyle değinilmişti ama detaylandıralım diye yine çağırmıştık. Stüdyomuzdalar. Sağ olsunlar. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim.
Harun Bey, yani hatırlıyorsunuz geçen hafta daha çok insan hakları konusuna değindik. Hatta insan haklarıyla alakalı ikinci bir kurumumuz daha var, ombudsmanlık. O nasıl çalışıyor, biz nasıl çalışıyoruz, onlara değinmeye çalıştık. Ve özetle benim de hatırladığım kadarıyla söylemiş olduğunuz şuydu. Ombudsmanlık daha çok başvurular üzerine bu konularda çalışıyor insan hakları konusunda. Bizse re'sen insan hakları konusunda çeşitli çalışmalar yapıyoruz ama onun dışında insan hakları konusunda devlet kurumlarına, üniversitelere, milli eğitime katkı sunmak.
Evet.
İnsan hakları bilincini geliştirmek. Okul müfredatlarına yönelik hususları, mesela üniversitelerde insan hakları başkanlığı kurulacaksa bölüm olarak,
tabii,
oraya katkı sunmak.
YÖKLE işbirliği halinde
böyle önemli görevleri ve yetkileri olan bir kurum. Peki bir de ayrımcılık var. Yani eşitlik dediğimiz. Ayrımcılık ve eşitlik konularında kurum nasıl çalışıyor? Ona değinecek olursak bunun kapsamına ne girer mesela? Hangi konu eşitlik ve ayrımcılık kapsamına girer? İsterseniz buradan başlayalım ve bugünkü programımızı da devam edelim.
Önce kısaca bizim kurumun amacını tekrar bir açıklamak isterim.
Çok iyi olur.
Bizim kurumun amacı, Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun amacı, insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ve bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevini yerine getirmek.
Evet.
Yani biz geçen hafta hatırlarsanız bu kurumun 3 ana
görevini saydık ismen.
Olduğunu, evet. Aslında 3 kurum olduğunu, İnsan Hakları Kurumu,
bir kurum haline getirildiğini.
Evet, Ayrımcılıkla Mücadele ve Eşitlik Kurumu ve ayrıca Ulusal Önleme Mekanizması. Yine sizin de belirtmiş olduğunuz gibi geçen hafta insan hakları konusunda yapmış olduğumuz
daha
faaliyetleri
ancak onu konuşabildik.
Anlatmıştık. İnşallah bu haftada dilimizin döndüğünce ayrımcılıkla mücadele ve işkence ve kötü muameleyle mücadele konusunda.
Yani ulusal önleme mekanizması. Ulusal önleme mekanizmasında ben şunu anlıyorum. Bilmiyorum doğru mu anlıyorum Harun Bey. Şimdi kötü muamele ve işkenceye karşı dünyada çeşitli kuruluşlar var. İşte Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de bu işin hukuki yönden neticeye bağlanmasına çalışan bir mahkeme. Ama dünyadaki bu önemli kurumlar diyor ki her ulus kendi mekanizmasını kursun. Değil mi?
Tabii.
Yani buradan kalkıp Afganistan'a ya da Türkiye'ye ben müdahale edemem, zaten böyle bir şey yapamam diyor. Herkes kendi içinde ulusal bir önleme mekanizması kursun. İşte o maksatla kurulan mekanizma da Türkiye İnsan Hakları Kurumu.
Evet.
Evet, buyurun lütfen.
Şimdi ulusal önleme mekanizmasını daha sonra ele almak kaydıyla.
Olur, ayrımcılığa.
Ben ayrımcılıkla alakalı. Şimdi bizim meri mevzuatta, tabii başta anayasa olmak üzere anayasamızda, anayasamızın 10. maddesinde kanun önünde eşitlik maddesi var.
Direkt konuyla alakalı.
Tabii yani anayasa maddesi.
Anayasa garanti altına almış.
Evet, diyor ki anayasamız herkes dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanun önünde eşittir.
Ne güzel.
Şimdi anayasamızda bu madde var. Ancak bu eşitliğin bozulması halinde ne olacağını tabii ki kanunlarla düzenlenmesi gerekiyor.
Doğru.
Anayasa temel prensipleri koyar ama uyulması gereken usul ve esaslar kanunda, kanundakilerde, yönetmeliklerde çıkarılarak derc edilir. Biz de aslında bizim kanuna kadar doğru dürüst ayrımcılıkla, eşitlikle alakalı bir kanun maddesi yoktu. Yani ceza kanununda ve iş kanununda kısmen var. Onlara da değineceğim.
İş kanununda ve ceza kanununda var.
Ha, ceza kanununda da söyleyeyim ben. Ceza kanunundaki maddemiz şu. Madde 3, 3'ün ikinci fıkrası. Ceza kanununun uygulanmasında kişiler arasında ırk, dil, din, mezhep, milliyet, renk, cinsiyet, siyasal veya diğer fikir yahut düşünceleri, felsefi inanç, milli veya sosyal köken, doğum, ekonomik ve diğer toplumsal konumların yönünden ayrım yapılamaz ve hiçbir kimseye ayrımcılık tanınamaz.
Şimdi
bu ceza kanunundaki maddemiz bu. Ben şimdi soruyorum size, ayrımcılık yapıldı ne olacak?
Evet,
cezası
ne
olacak? Nedir?
Cezası ne? Ceza öngörmüyor.
Yok. İşte anayasamızda herkes kanun önünde eşittir diyor. Tamam, kanunlarla
eşitliği bozarsak ne olacak?
Ne olur, onun cevabı yoktu. Ceza kanunumuzda da diyor ki ayrımcılık yapılamaz.
Evet.
Ayrımcılık yapılırsa ne olurun cevabı yoktu.
Evet.
Onun cevabı iş kanununda kısmen ama o iş akdi konusunda, işçiyle işveren arasındaki konularda
geçerli.
Geçerli. İş kanunundaki maddeyi de söylüyorum. İş ilişkisinde dil, ırk, renk, cinsiyet, engellilik, siyasal düşünce, felsefi inanç, din ve mezhep ve benzeri sebeplerle dayalı ayrım yapılamaz. Bu sadece iş ilişkisinde. Ama iş ilişkisinde bu tür bir ayrımcılık
yapıldı. İşçi ve işveren arasındaki ilişkide.
İlişkide. Bir ayrımcılık yapıldığı takdirde kendi kanunu çerçevede, iç mekanizmada şikayet usulleri var.
Evet.
Yani işverenle işçi arasındaki bir sıkıntıda ayrımcılık yapıldığı zaman işçi, işte çalışma ve işkur il müdürlüklerine yapacağı şikayetlerle o kurum müdürlükleri, müfettişler gerekli idari yaptırım uygulayabiliyorlar. Ama ancak bu konuda idari yaptırım uygulamadıkları takdirde geliyoruz şimdi bizim kanunumuza.
Ha, ne olacak?
Şimdi biz az önce söyledik. Bizim anayasamızda eşitlik kanunu var, eşitlik maddesi var.
Eyvallah.
Bizim ceza kanunumuzda
var.
Eşitlik kanunu var ama bu eşitliğin İhlal edilmesi halinde, ayrımcılık yapılması halinde ne olacağının sorusunu...
Nasıl bir ceza verileceğinin cevabı yok.
Cevabını işte bizim kanunda buluyoruz. Bu kanunda 6701 sayılı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu kanunu. Şimdi bizdeki madde şu şekilde. Herkes hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada eşittir. Bu kanun kapsamında işte cinsiyet, ırk, renk, dil, din, inanç, mezhebi, felsefi veya siyasi görüş, etnik köken, servet, doğum, medeni hal, sağlık durumu, engellilik, yaş temellerine dayalı ayrımcılık yasaktır. Burada
evet.
Açık hüküm var.
Tamam, yasaktır.
Bu yasa kapsamında ayrımcılık yasağının ihlali halinde kamu kurum ve kuruluşları adli ve idari yoldan takip yapmakla mecburidir. Aslında bizim kurum daha çalışmaya başlamadan önce bu kanun kapsamında bütün idare, bütün kamu kurumları bu tedbirleri almakla yükümlüdürler. Bunun dışında yine gerçek ve özel hukuk tüzel kişiler, yani bizim kanunumuz sadece kamu kurumlarını kapsamıyor. Bütün gerçek ve tüzel kişiler, herkesi kapsıyor. İşte diğer özel kişiler de, tüzel kişiler de herkes ayrımcılık konusunda gereken tedbirleri almak zorundadır. Ayrımcılığı ortadan kaldırmak mecburiyetindedir. Eşitliğin sağlanması için yapılması gereken her şeyi yapmak zorundadırlar. Bu kanunun emredici hükmüdür. Buna herkes uymak zorundadır. Şimdi bizim kanunumuzun görevi işte bundan sonra başlıyor. İşte devlet kurumlarında veya kişilerin
özel sektörde,
Türkiye'nin aklınıza gelebilecek her yerinde ayrımcılığa uğradığını iddia eden herkesin başvuru yapabileceği ve başvuru sonucunda da idari yaptırımla sonuçlanan müracaatlar
yapılabileceği yer Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'dur.
Şimdi ayrımcılık derken ne anlıyoruz? Ayrımcılık türleri nelerdir? Ayrımcılık türleri biz yine kanuna bağlı olarak
insanın aklına gelmeyebilir. Neler var?
Evet. mesela ayrı tutma. Ayrı tutma bir iş yerinde mesela veya herhangi bir kamuda çalışan
aynı
arasında,
konumda iki insanı arasında, ayrı ayrı değerli.
Tabii yani iki insan arasında eşit haklara sahip iki insan arasında ayrımcılık uygulamak veya iş yerinde yıldırma veya
tehdit
gibi yani taciz veya makul düzenleme yapmama. İş yerinde veya herhangi bir kamu kurumunda işte engelli biri çalışıyor. Evet. Engellinin türüne göre o konuda tedbir almak gerekiyor.
Fiziki tedbirleri almama mesela.
Almama. Yani
nasıl gidecek? Nasıl gelecek?
Ayrımcılıktır. Evet. Evet. Yani ayrımcılık eşit insanlar arasında uygulanan ayrı tutma mekanizmasıdır. Şimdi ayrımcılık yasağının kapsamı nedir? Hangi alanlarda? Bizim karnımızda ayrımcılık yasağının kapsamını şu şekilde özetlemiş, hatta özetlememiş, ayrıntılı bir şekilde düzenlemiş. Hı hı. Bunlar neler? Eğitim ve öğretim, yargı, kolluk, sağlık, ulaşım, iletişim, sosyal güvenlik, aklınıza gelebilecek
her alan.
Bütün kamu hizmetlerinde, yani mal ve hizmetlerin sunulmasında diyelim kısaca. Hı hı. Mal ve hizmetlerin sunulmasında ayrımcılık yapılamaz. Bizim ayrımcılığın kapsamından bir tanesi bu. İkincisi nedir? Sosyal hizmetlere erişim. Sosyal hizmetlere erişimde de ayrımcılık yapılamaz. Onun dışında nedir? İstihdam. Yani iş hukuku bağlamında da ayrımcılık konusunda yine bizim kanun kapsamına ayrıntılı bir şekilde girmektedir. Özellikle vatandaşlarımızın, bizi dinleyenlerin dikkatini çekecek olan husus belki de istihdamdır. Şimdi alınacak müracaatlar konusunda belki kısaca izah edeceğiz ama ben iş kanunundaki maddeyi az önce okumuştum, söylemiştim. İş kanununda da iş ilişkisinde yapılan ayrımcılık konusunda öncelikle kendi iç mekanizmada şikayet usulleri kanunu öngörmüş, iş kanunu. Yani o kanun kapsamında yapılan müracaatların sonuçsuz kalması durumunda bize müracaatlar yapılmak.
Yani yasa diyor ki öncelikle bu işi kendi içinde çöz.
Onu başvurular kısmında evet. Muhtemelen sorularınız arasında evet. Vardır. Hı hı. Onu başvurular kısmında ele alacağız.
Çözemezse artık iş bize düşüyor.
Evet, yani kısaca ve özetle tekrar söylemek gerekirse anayasada ve ceza yasasında olan maddeler kapsamı, yasağın türleri, şekli bizim kanunumuzla bütün kamu kurumlarının mecburen uyması gereken kurallar şeklinde bizim kanunumuz ayrımcılık kanunu olarak da ele alabiliriz. Bunu özetle söyleyebiliyoruz.
Ayrımcılık Peki kanunu. Ayrımcılığa uğradığını iddia eden bir insan nasıl bir başvuru yolu takip ediyor?
Şimdi ayrımcılık konusunda bizim kanunumuzda ayrıntılı bir düzenleme var. Çok basit bir şekliyle bir kere öncelikle ayrımcılığa uğradığını iddia eden kişiler, bu kişi gerçek kişi de olabilir, tüzel kişi de olabilir. Kişiler öncelikle kendi kurumuna veya ihlal iddiasına muhatap olan kendi kurumuna bir müracaat edecek. Ben bu şekilde...
Yani diyecek ki ben haksızlığa uğruyorum. Yok. Bakın şu konular var, bunu düzeltin. Evet. Müdürüne söyleyecek evet. Veya genel müdürüne evet. Söyleyecek.
Kendi kurumunda evet. Önce...
Kendi kurumuna söyleyecek.
Başvuracak, diyecek ki benim bu ayrımcılığın giderin.
Evet.
Yoksa şikayet edeceğim gibi.
Evet. Yani. Yoksa gereğini yapacağım.
O dilekçe... Bu kendi kurumuna vermiş olduğu dilekçe sonuçsuz kalır.
Veya verdi ama bir şey yapılmadı.
Cevap
verilmedi. Cevap bile verilmedi.
30 gün içinde cevap verilmezse
bizim veya, iş kanunumuza göre değil mi bu?
Evet,
yani kendi, bizim yasamıza göre.
Evet, bizim yasamızdaki evet. Maddeyi söylüyorum. Hı-hı. Kendi kurumuna müracaat etti. Kendi kurumuna müracaat ettiği takdirde işte kurum cevap yazdı. Tamam, herhangi bir ayrımcılık uygulaması yoktur dedi. Veyahut da hiçbir şey demedi. 30 gün bekledi vatandaş. Herhangi bir cevap verilmediyse bize müracaat edecek. Bize müracaat yapacağı dilekçede ben işte falan kuruma müracaat ettim. Böyle böyle ayrımcılığa uğradım. Talep etmeme rağmen sorunum giderilmedi. Dolayısıyla ben şikayetçiyim. Mağduriyetimin giderilmesini, ayrımcılık yasağının ihlal edildiğini, tespitini istiyorum diye bize müracaat edecek. Ha, bu müracaatı nereye yapacak? Türkiye İnsan Hakları Eşitlik Kurumu merkezi Ankara'dadır. Diğer yerellerde, illerde ve ilçelerde herhangi bir
bürosu yok.
Herhangi bir şubesi de yok. Zaten
de yok.
Kurulların çalışma sisteminde bu vardır. Kurullar tek olur. Bütün kamu kurumlarını bağlıyor. Herkes emredici hüküm olduğu için. Evet. Bizdeki bütün valiliklerde, valiliklerden kaymakamlıklar aracılığıyla müracaat edebilir vatandaş. Gider herhangi bir ilçe kaymakamlığına.
Oraya dilekçeyi verebilir
yani. Dilekçeyi verir. Ben böyle ayrımcılığa uğradım. O kaymakamlık veya o valilik ilgili dilekçeyi ekleriyle beraber bize gönderir. Tamam. Ya bizde yani öyle.
Ankara'ya gelmesine gerek yok. Adana'daki bir vatandaş.
Tabii yani şekil, öyle bir şekil aramıyoruz biz. Evet. İşte yine şu şekilde müracaat edeceksiniz, böyle bir formatı var, bunlara uyulması gerekiyor gibi değil. Adı soyadı imzası olsun.
Ya da internetten de başvurabiliyor yani.
Altyapımızı hazırladık, internetten evet. De olur. Kendi meramını açık bir şekilde anlattıktan sonra illerde, valilikler, ilçelerde, kaymakamlıklar aracılığıyla yapacağı bir dilekçeyle veya okuma yazması yoksa illerde ve ilçelerde oradaki yetkili kişiler, işte illerde kimse onların beyanını alır, imzası alarak da ekleriyle beraber bize gönderir. Biz gerekli çalışmayı, başvurunun sonuçlandırmak için yapmaya başlıyoruz. Vatandaşın müracaatı bu şekilde geldi mi? Teknik olarak biz ilgili muhatap olan kuruma veya kişiye diyoruz ki hakkınıza bu şekilde bir başvuru oldu. Bu konuda bildiklerinizi söyleyeyim. Kısmen de yargılama yapıyoruz. Yani yarı yargısal bir görev.
Yarı mahkeme gibi evet.
Evet. İlgili kurumdan da cevap alıyoruz. Bize yazdığı cevabı ilgili kişiye gönderiyoruz.
Bunu başvuran. Bizim uzmanlarımız yapıyor değil mi?
Bunu uzmanlarımız yapıyor evet. Yazışmalar yapıldıktan sonra inceleme aşamasına geçiyor ondan sonra. Eğer başvuruda herhangi bir eksiklik yoksa mesela insanlar kendi kurumuna müracaat etmeden önce bize müracaat etmiş. Veya kanunda bize müracaat yapılmaması gereken konular vardır. Mesela yasama konusunu ilgilendiren, yargı konusunu ilgilendiren veya HSK kararları, işte anayasamızda bazı işlemlerin yargı denetimi dışında tutmuş. O konudaki herhangi bir başvuru olduğu
onlar
zaman...
Onlar bizim de denetimimiz dışında mı?
Ya biz o konudaki başvuruları alamıyoruz. Öyle bir başvuru olduğu zaman iade ediyoruz dilekçeleri. Ama onun dışında kendi kurumuna müracaat yaptıktan sonra yapılan müracaatları biz değerlendiriyoruz.
Şekil eksiklerini gideriyoruz.
Evet.
Ondan sonra...
Ondan sonra bir de iş kanunu kapsamında söylemiştim. Önce iş kanunu kapsamında yapacağı bir müracaat var ise öncelikle iş kanunu mevzuatı çerçevesinde müracaatını yapacak, şikayetini yapacak. Çalışma ve iş kur il müdürlükleri gerekli idare yaptırımı uygulamazlar ise bize müracaat edecek. Tabii bizdeki inceleme yapmamız, yapacağımız konularda uzmanlarımız gerekli araştırmayı yapıyorlar. Bu araştırmaları nasıl yapıyor uzmanlarımız? Gerekli gördüğü takdirde yerinde denetim
gidiyor,
yerinde inceleme, yerinde
bakıyor,
ziyaret.
Tarafları dinliyor.
Tarafları dinleyebiliyor. Ondan sonra eğer çok teknik bir konu var ise ya bilirkişi görevlendirelim, işte kuruldan bilirkişi görevlendirme isteyebiliyor. Uzmanlar yapmış olduğu inceleme sonucunda bir sonuca vardıklarında rapor halinde karar verilmek üzere kurula.
Kurula sunuyor yani bize sunuyor.
Bize sunuyor. Biz de raporu inceliyoruz, raporu yazan uzmanı dinliyoruz. Eğer ayrımcılık yasağı ihlali yapılıp yapılmadığı konusunda kendi fikrini tabii ki o raporda yazılmış olacak. O rapor doğrusunda gerekçesini soruyoruz. Eğer biz de kurul olarak ayrımcılık yapıldığına veya yapılmadığına ilişkin kanaatimiz hangi yönde oluştuysa
ona göre
biz de ona göre diyoruz ki karar. İşte ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına veya
yapılmadığına
şekilde
yapıldıysa
karar. Şimdi yapıldıysa bizim işte kurumun öne çıkacak olan öne çıkan kısım zaten burada. Evet. Eğer ayrımcılık yasağı ihlali yapıldığına karar verdiysek onun sonucu olarak da ilgili kuruma idari yaptırım uyguluyoruz. O da para cezası şeklinde.
Para cezası kesebiliyoruz yani.
Kesiyoruz. Yani kesme mecburiyetindeyiz daha doğrusu. Öyle bir takdir yetkimiz yok.
Belli bir aralığı var herhalde
tabii
değil
ama
mi?
Bir şu andaki kanun 1 ile 15 bin arasında diyor. Tabii onun eylemin ağırlığına göre, tarafların ekonomik, maddi, sosyal durumlarına göre
o takdir kurulda.
Kuruldadır.
Evet.
Ama para cezasını kesmek mecburiyetimiz var. Evet.
Peki Sayın Mertoğlu, programımızın sonuna doğru geldik.
Öyle
birkaç
mi?
Dakikamız kaldı. Ulusal önleme mekanizması hususunda nasıl çalışıyoruz? Birkaç cümleyle de onu özetleyebilir miyiz?
Şimdi aslında ulusal önleme mekanizması da başlı başına bir kurum. Ulusal önleme mekanizması aslında işkence ve kötü muamele ile mücadele.
Mücadele, kısaca bu.
Kısaca budur.
Yani alıkonulma merkezlerinde, hapishanelerde, karakollarda, evet, bir kısım yurtlarda.
İnsanların kendi iradesi dışında tutulduğu yer,
her yerde.
Evet. Bu yeri gelir mülteci kampı olur.
Geri gönderme merkezi olur. Hapishane olur.
Hapishaneler. Belki de eğer kadın sığınma evleri
gibi
veya çocuk sığınma evleri. Yani bir insan kendi iradesi dışında bir yerde alıkonuluyorsa,
devlet bir insanı bir yerde tutuyorsa, orada bu insana nasıl davranıldığı, evet,
orada yapılan,
ilgileniyoruz
orada,
değil mi?
Evet, oradaki işkence ve kötü muameleyle alakalı
varsa,
varsa müracaat halinde, varsa gerekeni yapıyoruz. Ama işkence ve kötü muamele yapılmaması için, evet, o yerlere bizim düzenli düzensiz, haberli habersiz ziyaretlerde bulunmak.
Bu çok güzel.
Ya biz herhangi,
yani bir, herhangi bir hapishaneye haber vermeden, değil mi?
Tabii
kurumumuz, yani uzmanlarımız kapısına dayanıp biz burayı incelemeye geldik diyebiliyor.
Belki bir başka programda daha detaylı açıklanabilir. Evet. Şu iki ulusal önleme mekanizması kapsamındaki görevlerde, bir cezaevindeki insan diyelim kısaca özetle, işte bana işkence ve kötü muamele edildi diye şikayet, müracaat edebilir.
Evet.
O müracaat üzerine olaya el koyabiliyoruz. Veya
ya da hiç böyle bir müracaat olmadan,
biz işte falan cezaevinde, falan alıkonulma merkezindeki şartlar nedir? İnsani haklar sağlanmış mı?
Evet.
İşkence ve kötü muamele yapılıyor
durum
mu?
Nedir?
En azından o yapılan ziyaretler idareyi de, yani böyle bir denetim gelebilirler diye kendini kontrol altına alıp gerekli tedbirleri
almasına vesile olur.
O şekilde yapmış olduğu iş ve işlemlerde, fiillerde daha dikkatli hareket ederler. Bu aslında ulusal önleme mekanizması.
Vesile caydırıcılığı buradan kaynaklanıyor, değil mi?
Yüksek olan.
Haberli veya habersiz.
Tabii.
Her an gelebilirler. Oradan, bütün hapishaneler, tabii, bütün karakollar,
evet,
bütün alıkonulma merkezleri.
İstediğimiz kişiyle.
Bu dikkatli olmalı.
İstediğimiz kişiyle görüşme.
İstediğimiz yeri görme.
Ya onlar da oradaki kurumdaki amirlerin mecburiyeti var bize yardımcı olmak konusunda.
Evet, bize her kapıyı açmak zorunda.
Tabii.
Harun Bey, çok teşekkür ederim tekrar. Bugün de önemli konulara değinmiş olduk. Biraz sonunu hızlı bağladık ama vaktimiz tükendi. Belki bir başka zaman vaktimiz olursa yine sizi konuk ederiz. Tekrar teşekkür ediyorum.
Ben teşekkür ederim hocam.
Sevgili dinleyiciler, bugün de geldik programımızın sonuna. Bugün Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu'nun ağırlıklı görevi olan ayrımcılık üzerinde durduk. Ayrımcılığın türlerinden bahsetmiş olduk. Nasıl uygulanması gerektiğinden bahsetmiş olduk. Tahmin ediyorum Türkiye'de böyle olduğu gibi yurt dışında da benzeri kurumlar var. Yurt dışında da çalışan insanların veya belli merkezlerde haksızlığa uğradığını düşünen insanların başvuracağı aynı şekliyle çalışan kurumlar var. Çünkü bunlar zaten dünyada benzeri şekilde konumlandırılmış, görevlendirilmiş, özerk, Paris prensipleri çerçevesinde kurulmuş kurumlardır. Yani Türkiye'deki İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu da Paris prensipleri çerçevesinde kurulmuş. Almanya'daki aynı kurum da Paris prensipleri çerçevesinde kurulmuş. Dolayısıyla oralarda da aynı uygulama vardır diye düşünelim. Bu şekilde de bizi dinleyecek olan sevgili dinleyicilerimize bu hususta aktarmış olalım. Efendim, yine geldik programımızın sonuna. Hepinizi hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz. Bu programın size ulaşmasında hizmeti geçen diğer kıymetli kardeşlerim adına ve kendi adıma, Harun Bey adına hürmet ve muhabbetle selamlıyorum. Sağlıklı, huzurlu, efendim, kötü muameleden uzak, ayrımcılığa uğramayacak bir ortamda güzel, uzun ve bereketli ömürler geçirmenizi temenni ediyorum. Allah'a emanet olunuz, sağlıcakla kalınız.
İnsan Hakları.